Yeni başlayanlara klasik müzik programının ikinci bölümünden tekrar merhaba. İlk programda hem genel bir giriş yaparak hem de antik çağlardan 13. yüzyıla kadar Batı müziğindeki gelişmeleri özetleyerek çeşitli örnekler çalmıştım sizler için. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam edeceğim. Ama önce bu bölüm için farklı bir arka plan müziği seçtim. O da 19-20. yüzyıl Avusturyalı besteci ve kemancı Fritz Kreisler'in bestelediği Liebeslied. Üstelik 1940'larda kendi çaldığı versiyonuyla duyacağız bu programdaki anonsların boyunca. Ve yine başta önce konuya giriş bağlamında bir açılış anonsuyla önemli mevzuları mümkün olduğunca özetleyip ardından müzik örneklerine geçeceğim ki kurguladığım kronolojik yapı daha anlaşılır olsun. En son dini metinlere eşlik eden tek sesli müziğin gitgide teorik olarak da gelişmesiyle müzisyen ve besteci kavramlarının da yavaş yavaş oluşması ve çok sesli Batı müziğinin Orta Çağ Avrupa'sında halka yayılmaya başlamasında kalmıştık. Şimdi de önce 13 ila 15. yüzyıl arasındaki gelişmelerden bahsederek başlayalım istiyorum. Çünkü İtalyanların Trecento dediği bu 300 yıllık süreç Rönesans'ın da hazırlayıcısı. İlk bölümün sonunda dinlediğimiz ve kilisede yeşeren ilk çok sesli müzik örneği olarak bahsi geçen organumun dini metinlerine karşı artık halka ve din dışı alana yayılan, hatta din dışı sözler de içerebilen farklı müzik biçimleri bestelenmeye başlar ve bu gotik dönemin din dışı çok sesliliğine de olanak sağlar. Şöyle ki, vokal kilise eserlerinin yapısı özgürleştikçe, çalgısal eşlikle veya vokal partilerinin yalnız çalgılar tarafından da icra edilebildiği bölümlere dönüştürülürler dönemin bestecileri tarafından. Böylece yüzyıllarca gelişerek varlığını sürdürecek olan çok sesliliğin önemi giderek artmaya başlar. Müzikteki özgürleşmenin Avrupa'ya yayılmasıyla farklı müzik biçimlerinin doğması yeni sanat anlayışının da ayak sesleridir. İnsana değer veren özgür düşüncenin canlanması, müziğe de yayılan ve ana fikri hümanizma olan Rönesans devriminin tetikleyicisi olur. Müzik alanındaki devrimlerin en etkilisi Fransız besteci Philippe de Vitry'nin 14. yüzyıl başında yazdığı Ars Nova eseridir ve bu terim yeni müzik anlayışını betimler. 14. yüzyıl öncesi müziğini ifade eden karşı terim ise Ars Antique yani eski sanat olarak kullanılır. Diğer taraftan bu karmaşıklaşan müzikal yapı dini metinlerin anlaşılmasını güçleştirebilir diye çok sesliliğin gelişimi kilise tarafından pek hoş karşılanmaz. Ancak yine de ritmik çeşitliliğin de geliştirilmesiyle Avrupalı besteciler missa, motet, madrigal gibi genellikle dini metinli biçimleri giderek daha serbest yapıda bestelemeye devam ederler. Yüzyılın sonlarına doğru Hollanda, Fransa ve İngiltere'den İtalya'ya gelen besteciler 15. yüzyıla dek İtalyan müziğinin benimsenmesine ve Rönesans boyunca Avrupa'da etkili olmasına sebep olurlar. Ki bugün hala klasik Batı müziği terminolojisinde İtalyanca'nın etkili olması belki de bu yüzdendir denilebilir. Dolayısıyla çok sesli müzik yeni gelişmelere uluslararası bir stil kazanarak açılmış olur. Bu arada İstanbul'un Türklere geçmesi, Gutenberg'in matbaayı icadı, Kolomb'un Amerika'ya yelken açması ve Martin Luther reformları gibi dünyadaki önemli olaylar Avrupa düşüncesinin iki büyük çağı olan Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a dönüşümün simgeleridir ve Rönesans da bu iki çağ arasında bir köprü görevi görür. 1450'ler itibariyle çok sesli müziğin bugün halen geçerli olan standartları oluşturulmaya başlar ve bu gelişmeler artık Rönesans'ın yani Avrupa'nın kültürel hareketinin yeniden doğuşunun göstergesidir. Rönesans'a girecek olursak, Rönesans 15 ve 16. yüzyıllarda Batı'da hemen her alandaki keşif ve gelişmelere işaret eden ve bugün geçerli olan pek çok kavramın tohumunun atıldığı bir dönem. Müzik tarihinde yaklaşık olarak 1450'lerden 1600 başlarına kadar olan zaman dilimini kapsar. Bu ortalama 150 yıllık keşifler çağında Orta Çağ karanlığından sıyrılıp ilahi ile insani olanın ayrımı netleştirilir. Güzel sanatlarda Rönesans'ın başı haline gelen İtalya'da bilim ve sanat dalları birbirleriyle etkileşime girerler. Mesela resimde perspektifin keşfi müziği de etkileyerek müzikteki derinliğin bir nevi karşılığı olan çok sesliliğin gelişimine de esin kaynağı olur. Bununla birlikte müzikte gündelik yaşama ve insana dair her türlü doğallığı yansıtan çeşitli dans stilleri gelişmeye başlar. Böylece danslara eşlik eden çalgılar da o dönem müziğinin gelişim sürecinin başlıca karakteristiklerinden olur. Aslında çalgı müziği henüz büyük ölçüde doğaçlama olmakla birlikte 1500'lerin başından itibaren önce çalgı metodu şeklindeki el yazması kopyalar ilk olarak İtalyanlar, ardından Fransızlar, İngilizler ve Almanlar tarafından yapılır. 15. yüzyıl boyunca Avrupa'nın belli başlı şehirlerindeki bu el yazmaları toplanıp arşiv oluşturulmaya başlar. Ancak usta sanatçıların büyük zahmetlerle kopya ettiği bu el yazmaları çok değerli olmakla birlikte, kopyalamalar sırasında oluşan irili ufaklı hatalar yapay bir takım değişimlere de sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada baskının keşfedilmesiyle yazının geniş kitlelere ulaşması ve matbaanın da devreye girmesiyle Rönesans'ın müzik kültürü de artık tümüyle kalıcı bir yöne evrilir. Çok sesli müzik notasının bugünkü anlamdaki ilk basımı 1501'de Venedik'te, nota basım hakkını ilk alan müzik yayıncısı Ottaviano Petrucci tarafından o dönemin bilinen eserlerinden bir derleme ile gerçekleştirilir. Ve Petrucci bu tarihten itibaren uzun yıllar boyunca vokal ve çalgısal müziklerden oluşan pek çok cilt basar. Avrupa'nın farklı yerlerinde gelişen nota basımı ile buralarda bestelenen müzikler geniş kitlelere ulaşma olanağı bularak yepyeni bir alana açılır. Bu dönemde bir parça içindeki tempo değişimlerini gösteren ilk işaret örnekleri de görülmeye başlar. 1500'lerin sonuna doğru çalgılar üzerine yazılan metotlarda gelişim süreçleri henüz bir kargaşa içinde olsa da üflemeli, yaylı ve klavyeli çalgılar vardır. Tabii çalgıların ses alanının genişlemesi yapım masraflarının da artmasına sebep olmaktadır. Rönesans coşkusu dans biçimlerini, danslar da çalgıları geliştirdikçe çeşitli çalgı toplulukları ve onlar için bestelenen çalgısal müzikler ortaya çıkmaya başlar. Çalgılar artık insan sesine eşlik etmekten çıkıp vokal müzikten bağımsız bir konuma kavuşurlar. Ve bu durum barok döneme kadar da devam eder. Mevcut çalgıların kapasiteleri zenginleştirilirken yeni yeni çalgılar da icat edilmeye başlar. Sonuç olarak bütün bu çalgı ailelerinin bir araya gelerek homojen bir tını elde etmesi Rönesans müziğinin karakteristik yapısı haline alır. Ki bu da yakın gelecekteki senfonik orkestra yapısının temelidir denilebilir. Şimdi ilk programda çoğunlukla dini metinlerin öncülüğündeki vokal müzik örnekleri dinletmiştim. Bu bölümde de bu kadar bahsi geçmişken din dışı bir gelişim gösteren bazı çalgısal müzik örneklerinden dinleteceğim. Önce Rönesans dans müziği örneklerinden birini dinleyelim.
Thank you.
Dans müzikleriyle birlikte çalgıların da gelişim sürecinde tempo, yani müzikteki hız kavramının da oluşmaya başladığını söylemiştim. Ek olarak 16. yüzyıl itibariyle artık bir müzik cümlesini hafif ya da kuvvetli çalmak gibi nüanslardan da bahsedebiliriz ki bu zıtlıklar anlayışı barok dönem boyunca da devam edecektir. Neredeyse 200 yıllık bir süreci kapsayan çalgısal atılımla klavyeli, yaylı ve üflemeli çalgılardan sonra vurmalı çalgılar ailesinin de belli üyelerinin orkestra düzenindeki yerlerini almaya başlamasıyla çalgı yelpazesi zaman içerisinde giderek çeşitlenecektir. İlk bölümde de bahsettiğim gibi bu programda kadın bestecilerin eserlerine yer vermeyi de prensip edindiğim için bu noktada kronolojide öne çıkan bir kadın besteci ve ondan seçtiğim çalgısal bir eserine yer vermek istiyorum. Floransalı Francesca Caccini 1587-1640 yılları arasında yaşamış. 53 yıllık yaşamında önce kız kardeşiyle birlikte şarkıcı olarak tanınıp sonradan besteci tarafı da öne çıkıyor. Francesca Caccini opera besteleyen ilk kadın besteci. Hatta operası İtalya dışında da sahnelenen ilk İtalyan olma özelliğini de taşıyor. Ancak operasının tümü neredeyse bir saat kadar sürdüğü için ben şimdi sizler için Caccini'nin çalgısal bir eserini, Chaccona'yı çalacağım.
Thank you.
Altın Çağ da denilen 16. yüzyıldan 17. yüzyıla doğru yol alırken, Rönesans'ın sonu Barok dönemin başları itibariyle İtalyan bestecilerin egemenliği altındaki din dışı çok sesli müziğin gelişimi, çalgı müzikleri kadar dramatik vokal biçimleri de çoğaltarak dönemin sonunu operanın doğuşuna doğru götürecektir. Koro kullanımının önce çalgı eşliksiz, sonra çalgılarla, ardından yalnız çalgı topluluklarına doğru evrilmesiyle barok dönem insan sesi ve çalgılar arasındaki denge unsurunun belirleyicisi olacaktır. 17. yüzyıl başında her ülke kendi üslubunu geliştirmeye ve böylelikle ulusal stiller de oluşmaya başlayacaktır. Pek çok dünyevi konu içeren biçim gelişir ve kostüm dekor kullanımının da artmasıyla tiyatro geleneği yeniden gündeme gelecektir. Söz-müzik ilişkisinde sözcüklerin anlamının müzikle ifadesine yönelim olacaktır. Operanın da iskeletini oluşturacak olan bu solo ve koro bölümlerin ard arda geldiği biçimler oluşturulup, dönemin edebiyatçılarının ünlü yapıtlarından esinli eserler de bestelenmeye başlanacaktır zaman içerisinde. Özetleyecek olursak, sanat tarihi ve onun bir parçası olan müzik tarihi açısından Rönesans'la başlayan, daha önce de bahsettiğim hümanizma kavramı, örnekse insanın bireyselliğine yönelimle resimdeki portre çizimlerinin gelişmesi gibi yeni bir anlayışı da beraberinde getirir. Müzikte ulusal değerlerin ön plana çıkmasıyla geç Rönesans'tan baroğa doğru saraydan sokağa taşan sahne eserleri ve bestecilerin de halkın ruhuna işlemek istemeleriyle müzikli dram gibi çeşitli biçimlerle operaya açılan yeni bir yol belirecektir. Barok döneme dair bir müzikli oyun örneğine geçmeden önce yine bir diğer kadın besteciden daha bahsetmek istiyorum. 1619-1677 yılları arasında 58 yıl yaşayan Venedikli Barbara Strozzi de Francesca Caccini gibi önce şarkıcı olarak tanınır, ancak kompozitör tarafıyla da pek çok eser besteler. Strozzi'nin bestelerinden bu kez hem çalgısal hem vokal bir örnek olarak Amor Dormiglioni'yi dinliyoruz şimdi de. Ve artık erken ve olgun olarak genellikle iki evrede incelenen barok dönemin erken evresine gelmiş oluyoruz bu iki kadın besteciyle birlikte. Barok dönem yaklaşık tarihlerle 1600'den Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın öldüğü 1750'ye kadar olan ve son 50 yılında da olgunlaşan ortalama 150 yıllık bir dönem. Nasıl ki Rönesans'ta 14. yüzyıl öncesi ve sonrası eski ve yeni sanat diye bir yol ayrımına girdiyse, barok stili de antik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır ve modern stil, barok dönemde zenginleşen konçerto, opera, sonat gibi yeni müzik biçimlerini ifade eder. Çünkü bu dönem sahne sanatları ve senfonik müziğin geliştiği hem de Vivaldi, Bach, Handel gibi bestecilerin yetiştiği renkli bir dönemdir. Portekizce barokko teriminin biçimsiz çarpık inci manası, sanatta karmaşık, süslü ve abartılı bulunan stili tanımlamak için kullanılır. Aslında dengeli ve düzenli olan klasik dönem sanatçıları tarafından 1700'lerin ortalarından itibaren bu bir önceki dönemi küçümsemek üzere öne sürülür. Genel olarak mimaride de görülen şatafatın müziğe de abartılmış süslemelerle yansıdığı ve kısaca eski sanatın süslendirilmiş biçimidir barok. Yani antik çağların belirsizliğinden sonra orta çağın tek sesli dini müzik egemenliği, gotik çağın çok sesli din dışı müzik oluşumları ve Rönesans'ın çalgısal müzik gelişiminden sonra artık barok dönem vokal ve çalgısal müziğin bir arada hem dini hem de din dışı örneklerinin geliştiği bir dönem olur. Rönesans'ta iyice kilise dışında taşan müzik artık saray dışındaki soylu ailelerin de desteğini görür ve özünde kilise artı saray sanatı olarak Rönesans ve klasik dönem arasında soyluların estetik anlayışını yansıtır. Buna paralel olarak görkem ve abartı barok üslubun özellikleri olur ve artık sanatta virtüözite denilen ustalığa önem verilmeye başlanır. Bugün marka değerindeki Amati ve Stradivari gibi İtalyan çalgı yapım ustalarının kusursuz denebilecek işçilikteki yaylı çalgıları da barok dönem virtüözitesine ivme kazandırır. Barok dönem müziğinin belli başlı özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. Senfonik müziğin olgunlaşmaya başlaması, Orta Çağ ve Rönesans boyunca tek düze olan ses şiddetinin artık çalgılarda nüans olanaklarıyla genişlemesi, vokal müzikteki vurguların ve dans adımlarının ritimleri geliştirmesi, majör ve minör tonların gelişimi ve tüm bunların müzikteki dramatik anlatımı da geliştirerek operanın doğuşuna da hizmet etmesi. Barok dönemin opera anlayışı, Rönesans'ın ileri görüşlü hümanist ilkelerinden hareketle doğmuş ve tiyatro, koro ve çalgıların bir araya gelişi, eser anlamına gelen İtalyanca opera sözcüğüyle tanımlanmıştır. Hatta aynı kökenden opus ifadesi de eser sayısını, yani müzik eserlerinin bestelenme sıralarına göre numaralandırılmalarını ifade eden genel bir müzik terimi olarak kullanılır. Aslında 1500'lerin sonunda İtalya'da görülmeye başlanan ilk opera örnekleri genelde saraylarda belki bir iki kez sahnelenip unutulduğundan bugüne kadar ulaşamamıştır. 17. yüzyılla birlikte tekrar canlanan İtalyan opera aryaları Napoli'de gelişen güzel şarkı söyleme geleneği dolayısıyla Napoliten adını alır. Avrupa'nın ilk opera binası 1637'de Venedik'te açılır ve bundan böyle opera sarayların dört duvarı arasında bir kez sahnelenip unutulmak yerine halka arz edilerek talep oldukça tekrarlanan temsillere dönüşür. Bir diğer olgu castrato adı verilen, hadım edilerek ergenlik öncesindeki ince sesi korunan erkek şarkıcıların İtalyan operasında bir gelenek haline gelmesidir. Bu noktada yeni başlayanlara opera tadında eğlencelik bir film önerebilirim 90'lı yıllardan. Castratoların en bilineni Farinelli'yi izleyebilirsiniz. Asıl adıyla Carlo Broschi 18. yüzyılda yaşadığı için dönemin önemli bestecilerinden Handel'i konuşurken onun sesinden de bir örnek dinletirim diye düşünüyorum bir sonraki programda. İtalya'da başlayıp Fransa, İngiltere ve Almanya'ya da yayılan opera, zaman içerisinde dramatik ciddi öğelerin boğuculuğundan sıyrılıp komik örnekler de katar repertuarına. Örnekse İtalyan asıllı Fransız besteci Jean-Baptiste Lully, 1670'te Fransız yazar Molière'in oyunundan uyarladığı Kibarlık Budalası'nda Fransa-Türkiye arasındaki diplomasiye gönderme niteliğinde bir Türk seromanisi için marş besteler. Şimdi bu marşın başını dinleyelim. Genel olarak 17. yüzyılın sonunda barok müzik tüm Avrupa'da yaygınlaşır ve gelişir. Öncülüğünü İtalyanların yaptığı bu gelişim Fransa, İngiltere ve Almanya'da da yeni boyutlara ulaşır. Barok dönemin özelliklerini İtalya'da opera hareketi, orkestra müziğinin gelişimi, halka açık temsiller ve çalgılarla birlikte müzik yazısının da gelişimi şeklinde özetlemiştim. Özellikle saray müziği olan barok müziğin 17. yüzyılın sonlarına doğru sokağa çıkmaya başlaması ve halka açık opera evlerinin yanı sıra Fransa ve İngiltere'de konserlerin düzenlendiği ilk özel salonlar da yine bu döneme rastlar. Ancak bu ilk paralı müzik dinletileri müziğin halkla bütünleşmesi anlamına pek gelemez. Zira halka açık opera evi denen salonların izleyicisi genelde yine zengin kesimden insanlar olur. Müziğin tam olarak halkla bütünleşmesi için 19. yüzyıla kadar beklemek gerekecektir. Her ne kadar ilk halk konserleri 17. yüzyılın sonlarına doğru verilse de konserlerin yaygınlığı 18. yüzyılda artar. Ama müzik hala demokratlaşmış değildir. Bunun olabilmesi için her kesimden halkın müziği benimsemesi, müziğin de her kesimin duygu ve düşüncesini yansıtması beklenir. Bu da ancak 1789 Fransız Devrimi ve sonrasında söz konusu olabilecektir. Kısaca barok dönem sanatta soyluların egemen olduğu ve sonuç itibariyle 17. yüzyılın sonu da şatafatlı barok müziğin Avrupa'da yaygınlaştığı bir dönemdir. Böylece yeni başlayanlara klasik müzik programının ikinci bölümünde de 13 ila 17. yüzyıl arasındaki gelişmeleri konuşmuş olduk ve yine müzik örnekleriyle taçlandırdık diye ümit ediyorum. Gelecek bölümde 18. yüzyılın ilk yarısı olgun barok dönemin 3 önemli bestecisi Vivaldi, Bach ve Handel'i konuşmak üzere. Hoşça kalın.